Meraklısına bilime hoş geldiniz. Bu koronavirüs denen ne diyelim fenomen nedeniyle çok çok uzun bir süredir stüdyoda hiç konuk ağırlayamamıştık. Nihayet bir hocamızı artık stüdyoda ağırlayabiliyoruz. Çolpan Polat Beken. Bir deniz bilimci. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Biz de çok memnun olduk tekrar stüdyoda bir konuk ağırlayabildiğimiz için. Dediğim gibi hoş geldiniz. Şimdi deniz bilimi konuşacağız. Daha ağırlıklı olarak Karadeniz'i konuşacağız ama şimdi hep bizde böyle bir şey var diye üç tarafı denizlerle çeviriyor. Tamam evet öyle.
Evet.
Ama işte bizim denizle ilişkimiz biraz sınırlı gibi. Yani bizde işte başka Avrupa ülkelerine oranladığınız zaman ara sıra böyle basına konu oluyor mesela. Balık tüketimi çok çok az düzeylerde. İşte bizden bir yüzücü çıkmıyor mesela. Gibi gibi. Böyle bir denizle böyle tamam üç tarafımız denizlere çeviriyor ama sanki sınırlı da bir ilişkimiz var. Bir de ilginç sizin de tabii hikayenizi sorarak başlayacağım aslında. Yayından önce de sizinle konuşuyorduk. Siz Ankaralı
evet,
birisiniz.
Evet, evet.
Ankara'da büyümüş, yaşantınızı geçirmiş birisiniz. Ona rağmen deniz bilimci olmuşsunuz.
Evet.
Biraz da bu hikayeyi anlatmanızı isteyeceğim sizden. Nereden geliyor bu deniz merakı ve bizim neden denizlerle ilişkilerimiz biraz mesafeli?
Önce kendimden başlayayım.
Tabii.
Mesafeli olduğuna katılıyorum. O konuda sizin hemfikirim. Evet, ben Ankara doğuma büyüme Ankaralıyım. Çocukluğumdan çok kısa bahsedeyim. Babam tam bir gezgindi. O da Ankaralı değildi zaten. Ama bize her sene böyle kurulmuş saat gibi o ekonomik koşullarla bir memurdu bu arada. Bize her sene deniz tatiline götürürdü. Ve onun sayesinde yüzmeyi öğrendim çok küçük yaşlarda. Kendisi de yüzme bilmediği halde denizden çıkmayan bir insandı. Dolayısıyla benim kafamdaki o çocukluk imajı denizle hep iç içe olmak ve o yazın beklentisi şeklinde. Şimdi öyle bir çocukluk evresi o Ankaralı olmalı. Bir de bu arada Ankara'ya da çok güzel balıklar da gelirdi. Yani balık da soframızdan eksik olmazdı. Öyle bir şey, sevgi var. Onun dışında da üniversite eğitimi ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde yaptım. Ve bu üçüncü sınıf her işte iki seneydi o zaman, şimdi nasıl bilmiyorum, yaz stajları var. Bir ikinci sınıf, bir üçüncü sınıfta. Üçüncü sınıf yaz stajımı gene çok yakın bir arkadaşımın çok değerli bilim insanı olan babası, bir kimya profesörü bize ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde yaz stajı düşünebileceğimizi söyledi ve tavsiye etti. Biz de o yoldan yürüdük. Sene 1985'ti yanılmıyorsam. O şekilde ben ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde bir yaz stajına gittim. Ve o resmi bir stajdı. 1986'da da gönüllü olarak gidip çalıştım. Çünkü gerçekten çok ilgimi çekti, sevdim. Ondan sonra da master sınavına girdim, yüksek lisans. Ve o şekilde Ankara'yı terk edip 9 senelik Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü hayatıma başlamış oldum. Oradan yol aldım. Ondan sonra farklı üniversite ve kurumlarda bu mesleği icra ettim. Halen de yakın zamanda emekli oldum. Halen de o yolda bir şekilde yürüyorum diyelim.
Peki deniz bilimleri konusundaki Türkiye'deki akademik duruma geleceğiz programın sonuna doğru ama bugün asıl konuşmak istediğimiz konuyu konuşalım şimdi isterseniz. Şimdi bir müsilaj sorunu vardı. Malum vardı diyorum.
Var,
hala
hala
var.
Evet.
Bildiğimiz kadarıyla yani yüzeyde görünmese bile herhalde siz zaten detaylarını anlatacaksınız ama. Şimdi biz daha çok bugün burada Karadeniz'i konuşmak istedik. Neden Karadeniz'i konuştuğumuzu da isterseniz birinci ağızdan, sizin ağzınızdan dinleyelim. Çünkü Karadeniz de ilginç bir deniz. Yani mesela o şey gerçi hep bize böyle ilkokulda, ortaokulda şey anlatırlar işte 100 metrenin ya da 200 metrenin
doğru
altında hidrojen,
oksijen,
sülfür
oksijen yok, hidrojen,
ve canlı var yaşantısı evet, yok diye.
Ya da oraya
doğru
özgü bakteriler falan var. Yani tamamen sıfır canlı diye.
Neden ilginç ama Karadeniz? Mesela neden incelememiz, bir deniz bilimci olmak isteyen birisi varsa neden orayı bir laboratuvar olarak?
Evet, orası gerçek, aslında çok doğru bir kelime seçtiniz. Orası tam bir laboratuvar. Aslında bu bizim deniz bilimciler arasında kullanılan bir terminoloji. Karadeniz bir laboratuvar ve global ölçekte de aslında öyle. Çünkü Karadeniz aslında kıtalarla çevrili, yanılmıyorsam en büyük deniz. Ve Karadeniz'i besleyen çok da fazla nehir var. Özellikle o zaten bilinir. İşte o nehirlerin havzalarında düşündüğümüzde Karadeniz'in alanının, yani deniz olarak yüzey alanının yaklaşık 5 katı kadar bir Karadeniz havzası alanı da var. Dolayısıyla Karadeniz sadece bu yönüyle bile çok özel. Ve bu deniz, yani bu kadar büyük bir su kütlesi, baseni diyelim, havzası diyelim, tek bir yerden aşağı yukarı işte İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, işte o şekilde ventile oluyor. Yani oksijenleniyor ya da su değişimine uğruyor. Bunun dışında nehir girdileri var. Şimdi Karadeniz bu kadar geniş bir su havzasıyken bu kadar sınırlı bir su değişiminin olması, onu özel kılan sebeplerden bir tanesi. Çünkü işte bu dediğiniz doğru, oksijensizlik aslında Karadeniz'in insan baskıları ya da insan faaliyetlerini bir kenara koyarsak doğal sürecinde oluşan bir durum. Çünkü neden? İşte İstanbul Boğazı'ndan gelen su belli. Onun da bütün Karadeniz denizine, ki Karadeniz'in orta basenleri 2000 metrenin üzerinde, oldukça derin ve su kütlesi olarak büyük bir su kütlesi. Dolayısıyla oradan gelen su Karadeniz'e suyunu yenilemeye yetmiyor. Yani bu, yanılmıyorsam bir not almıştım ve 300-400 yılda bir falan Karadeniz'in alt suları yenileniyor. Sadece boğaz girdileriyle düşünürsek. Dolayısıyla o su eskiyor. Neyle eskiyor? İşte yüzeyde oluşan...
Eskimesi ne demektir?
Eskimesi işte yeni taze suyla yenilenme süresi. Mesela Marmara Denizi'nin, ki bugünkü o kadar kötü durumuna rağmen işte müsilaj vesaire ve bunun alt suya yansıması, Marmara Denizi'nin alt suları 5-6 senede bir yenileniyor. Bu şu demek, yani Çanakkale'den giren Akdeniz suyu alt suları dolaşarak İstanbul Boğazı'ndan çıkıyor ve bu Marmara Denizi'nin alt suyu, daha küçük bir çanak olduğunu düşünürsek, ortalama 5-6 yılda bir yenileniyor. Dolayısıyla
oradaki... Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Tabii. Ama Marmara 5-6 yıl, Karadeniz 300-400 yıl.
Evet, yanılmıyorsam sabah baktım yani bunu teyit etmek için. Yani İstanbul Boğazı'ndan gelen suyun miktarı düşünüldüğünde ve bu Karadeniz'in su bütçesine yerleştirildiğinde ortalama 300-400 yılda bir yenileniyor, ama dediğim gibi Karadeniz hem oldukça büyük hem de derin. Dolayısıyla Karadeniz'deki oksijensizlik, yani oksijeni tüketen şey organik maddenin varlığı. Organik madde miktarı da Karadeniz'de yüksek, özellikle yüzey sularında hem nehirlerden taşınan hem de denizin kendi üretkenliğini düşünürsek. Organik madde miktarı yüksek. Dolayısıyla bu da eskirken diyelim, organik madde önce canlı, büyük bir çoğunluğu canlı, sonra ölü fazına geçtiğinde oksijenin varlığında bakterilerce ayrıştırılıyor ve bu sırada bakteriler oksijeni kullanıyorlar. Şimdi bu süreç dikey ve yanal düzlemde Karadeniz'de her yerinde devam ediyor. Bunun yanı sıra da su yenilenme süreleri uzun olunca bu sefer Karadeniz doğal süreçler içerisinde alt tabakası tamamen oksijensiz bir hale dönüşmüş bir deniz. Bunun tabii jeolojik açıklamaları da var. İşte topografiye ve işin biyolojisine, ekosistem dengesine baktığınızda da öyle. Dolayısıyla dediğiniz doğru, yerine göre değişkenlik arz eden yaklaşık 100 metre ve altında Karadeniz'de oksijen yok. Aksine hidrojen, sülfür mevcut.
O tabii can, yani orada yaşayan, o denizde yaşayan canlıların çeşitliliğini de etkiliyor mu mesela?
Tabii.
Yani çok böyle şey, biraz amiyane soruyorum ama mesela hep hamsi biliriz biz Karadeniz'de. Başka da bir şey, başka bir balık bilmeyiz yani mesela.
Tabii çok, aslında çok fazla.
Yani sadece hamsi mi yetişiyor orada? Başka türler?
Yani bir kere hamsi zaten yüzen, yani su kolonunda ve oksijenin olduğu ortam. Zaten hep, yani balık deyince oksijensizlikten bahsedemeyiz. Yani oksijensiz ortamda olan balık yok. Dolayısıyla bunlar hep 100 metre ve 100-150 metre ve kıyıya doğru olan bantta olan canlılar. Bunların bir kısmı yüzüyor, bir kısmı deniz tabanında yaşıyor. Yani ben balıkçı falan değilim, balıkçılık biyolojisinden pek anlamıyorum ama hani hamsi yüzen bir balık. Hamsinin muadili balıklar da var aslında, ekonomik değeri olan. Yani bizim hamsiyi bilmemizin nedeni o çok pazara geldiği için.
Şey.
Ve stoğu daha fazla değerlerine göre. Ama deniz tabanında yaşayan pek çok tür var. Yani bunlardan bir tanesi işte o bizim büyük, hatırlayamayacağım ama İstanbul'da onu çok iyi bilir. Tamam. Yok, o da, onlar da yüzenlerden de. Şimdi hatırlayamadım, İngilizcesi geliyor aklıma. Neyse, yani deniz tabanında yaşayan pek çok tür var. Su kolonunda yaşayan pek çok tür var. Dolayısıyla hamsi onlardan bir tanesi ve biz onu biliyoruz. Ekonomik değeri en yüksek olan balık diye olduğu için belki de.
Şimdi tabii İstanbul Boğazı besliyor ya da oradan Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na doğru geliyor her neyse. Ama bir de tabii şey var, tabii bir tuna nehri var değil mi? Yani orada da, orası da bayağı benim bildiğim kadarıyla bayağı sorunlu bir yer. Çünkü işte tuna çok fazla ülkeden geçiyor. Avusturya, Macaristan, Romanya vesaire ve oradan da bir kirlilik oluyor. Sanıyorum Avrupa Birliği düzenlemenin nedeniyle Avusturya, Macaristan vesaire belki o kadar kirletmiyordur ama Romanya mesela, ben şeyi biliyorum, daha önce basından okuduğum kadarıyla biliyorum, bayağı bir kirletiyor. Yüksek bir işte mesela civa vesaire bunlar atılıyor diye biliyorum oraya. O da çok önemli değil mi? Yani tuna nehrinin.
Şimdi şimdi aslında biraz önce nehirlerle beslenen bir deniz dedik. Tuna onlardan bir tanesi ve en büyüğü. Ve gene bu rakam da değişmiş olabilir ama yılda yaklaşık 200 kilometre küplük bir su girişi var. Diğer bütün nehirler bundan daha az. İşte Tuna'nın kuzeyinde Dinyeper, Dinyester var. Zaten bu üç ana nehrin taşıdığı malzemeyle, sadece kirletici değil yani doğal malzemeyle, orası bir sığlık alana dönüşmüş vaziyette. Oraya da biz Kuzeybatı Karadeniz bölgesi, yani sığlık bölgesi, şelf bölgesi diyoruz. Şimdi bir oradan girenler var ve dediğiniz doğru, yaklaşık 14 ülke var galiba yanılmıyorsam Tuna Havzası'nda. Avusturya, Almanya, işte Balkanlar, Romanya,
kıyısı
Bulgaristan.
Kıyısı olmasına gerek yok.
Kıyısı olmasına gerek yok. Çünkü dediğim gibi yani havzaları düşündüğünüzde zaten denizin 5 katı bir alandan bahsediyoruz büyüklük olarak. Dolayısıyla bir de deniz altı, yani altı birim bir alanının şeysinden bahsediyoruz. Tabii Tuna Havzası en büyük olanı. Dolayısıyla bu 14 ülkenin aslında oluşturduğu bir... şey var, Tuna Havzası'nın korunmasına yönelik bir birlik var. O birlik çerçevesinde ülkeler ortak çalışmalar yapıyorlar ki bu Karadeniz ülkeleri için de var, bu altısı şey kapsayan
kıyıdaş ülkeler. Hatta Karadeniz İşbirliği Teşkilatı diye de bir kurum var.
Çevreyle çok, onun tabii ki işbirliği var ama hani çevre koruma ya da işte Karadeniz'in kirliliğe karşı korunması ya da Tuna Havzası'nın korunması veya yönetimi gibi bilimsel anlamda öyle bir özelliği yok. O onun işbirliği yaptığı bir teşkilat. Dolayısıyla Tuna'daki bu şey ülkeleri bir araya getirip ortak kararlar aldırtan ve bu ortak kararlar sonucunda da hem kirleticilerin hem de bizim ötrifikasyon dediğimiz, yani denizin aşırı beslenmesi konusu, azot fosfor girdilerinin sınırlanması noktasında Avrupa Birliği direktiflerine de tabii işte Avusturya, Almanya ve aslında pek çok Slovenya'sından Slovakya'ya kadar Avrupa Birliği ülkesi üye var ve Romanya ve Bulgaristan da dahil, o ülkelerle diğer üye olmayan ülkeleri bir araya getirip bir şekilde Avrupa Birliği normlarını orada uygulayan bir uygulatmaya çalışan bir şey ve oldukça da başarılılar. Bu sabah tekrar baktım web sitelerine ve bunlar düzenli olarak ölçümler yapıyorlar ya da ülkeler tarafından yapılan ölçümleri bir araya getirip uzun zaman süreye yayılı olarak değerlendiriyorlar ve nihai olarak aslında o yüklerin, şimdi civa dediniz ama civadaki durumu bilmiyorum, ben konu biraz daha azot fosforla ilişkili olduğu için orada ciddi yük azaltımına hedeflemiş ve gitmiş ülkeler ve bunlar zaten denizdeki ölçümlerden de gözüküyor. Şimdi bunun bir benzeri de bizim Karadeniz Komisyonumuz var. Belki onunla ilgili de soracaksınız.
Onunla ilgili konuşalım. Ondan önce şeyi sorayım. Siz ötrofikasyon dediniz. Ben zaten tam onu sormaya hazırlanıyordum birazdan. Ne demek o ötrofikasyon?
Ötrofikasyon yani tabii çok yabancı kökenli, yani eski Yunanca'dan gelen işte bir kelime. Denizin çok doymuş ya da çok şişmanlamış, obezleşmiş hali anlamına geliyor. Yani deniz için kullanırsanız deniz için, göl için kullanırsanız göl için. Yani bu şu demek, çok fazla besin almış ve gereğinden fazla organik madde üreten. Şimdi denizdeki veya doğadaki dengeye baktığınızda önce fotosentez yapan bitkisel organizmalardan bahsediyoruz. Denizde bunlar fitoplankton olarak adlandırılıyor ve azot ve fosfor da bu fitoplanktonların temel yiyeceği diyelim. Tabii bunun yanı sıra başka besin maddeleri de var. İşte demir var, silikat var, pek çok besin maddesi var. Ama azot, fosfor en çok insan etkisini hissettiğimiz maddeler. Ve bunun da nedeni hem tarımda hem hayvancılıkta hem sanayinin değişik kollarında ham madde veya üretim olarak veya insan popülasyonunun yüksek olduğu evsel atıklarda çok yoğun bulunmaları. Dolayısıyla azot fosfor bir ortama ihtiyaçtan fazla, yani doğanın da kendine göre böyle bir ihtiyaç var. Yani nehirler de toprakları yıkayarak onu hiçbir şey olmasa, sanayi olmasa da taşırlar. Ama bunun dışında üstüne siz bir de insan faaliyeti kaynaklı tarım gibi, sanayi gibi şeyleri eklediğinizde, ihtiyaçtan fazla azot fosforu da denize yüklediğinizde oradaki fitoplanktonlar aşırı bir çoğalmaya gidebiliyorlar. Bu da bir organik madde artışı demek oluyor. Ve en nihayetinde hani şişmanlayan, aşırı serpilen bir deniz anlamı taşıyor ötrifikasyon. Bunun da sonucu önce tabii eğer deniz Akdeniz gibi biraz daha açık, yani Karadeniz gibi kapalı olmayan veya doğal süreçlerinde yenilenme süreleri bu kadar uzun olmayan, ventilasyonu bu kadar sınırlı olmayan bir deniz olsa, o zaman bu balıkçılığı dahi çok şey yapıyor. Olumlu etkileyebilir. Çünkü neden? Besin oluyor. Yani besin zincirinde, birinci halkada çok fazla bir üretim olduğunda üst şeylere doğru bu şeyin, stokların ya da biyokütlenin artmasını beklersiniz. Bu da nihai olarak insan için faydalı bir şey diye düşünülebilir. Ama Marmara Denizi gibi, Karadeniz gibi sınırları belli, kapalı ya da yarı kapalı ortamlar için bu belli bir noktadan sonra eşik değer oluşturuyor. Ve o eşik değer aşıldığında da bu kötü bir çevre problemine sebep oluyor ki bu Baltık Denizi'nde de yaşanmış bir şey ki Karadeniz'e oldukça benzer. Deniz ötrofik bir deniz haline geliyor. Ve ötrofik bir deniz olduktan sonra da oksijen tüketimi hızla artıyor. Ve oksijen tüketiminin artmasıyla da bu sefer pek çok başka çevre sorunu, işte canlıların yaşam alanlarının sınırlanması söz konusu oluyor.
Söylediğiniz şey çok ilginç çünkü ben hep şey diye düşünüyordum, yani işte tamam Marmara, Karadeniz, her neyse Akdeniz.
Evet.
Yani sonuçta su bu, yani geliyor gidiyor, belki Atlantik'ten geliyor, Pasifik'ten doğru bile gelebilir. Yani
evet.
İşte
evet.
Süveyş kanalı açılmış zamanında oradan bile Hint Okyanusu'ndan da su gelebilir ama o kadar basit olmuyor galiba suyun yenilenmesi herhalde.
Hayır, olmuyor. Çünkü yani sonuçta hani şimdi fiziği gereği zaten, yani suyun yenilenmesi için açıklık olması lazım. Ya yağmurla ve buharlaşmayla su dengesi, yani o göllerde ya da çok kapalı ortamlarda olabilir. Şimdi bizim burada bir boğazımız var. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi kanalıyla su yenileniyor. Dolayısıyla onun da darlığı belli, yani hacmi belli, yılda ne kadar ortalama su girdiği belli, yanılmıyorsam 300 kilometre küp bir yıl gibi, yani Tuna Nehri kadar aşağı yukarı ya da ondan biraz fazla su giriyor İstanbul Boğazı yoluyla şeye ve o su da Marmara Denizi'nin durumu iyi olmadığı için oksijenli bir su değil o kadar. Yani Karadeniz'i böyle gani gani havalandıracak hem hacimsel olarak hem içerik olarak çok muazzam kaliteli bir su değil. Dolayısıyla Karadeniz'in durumu o yüzden de çok kritik bir hal alıyor.
Peki bir komisyondan bahsediyordunuz biraz önce.
Evet, onu Karadeniz'in biraz kirliliğe şey karşı korunması komisyonu, kısaca Karadeniz Komisyonu diye biliniyor. Ve bu da Karadeniz'i çevrilen 6 ülkenin.
Bu resmi oldu. Bir şey mi yoksa resmi sivil toplum? Şey.
Yani aslında Birleşmiş Milletler çatısı altında değil. Örneğin Akdeniz için olanı Birleşmiş Milletler Çevre Programı çatısı altında. Bu öyle değil. Bu tamamen hükümetlerin bir araya gelip ortak Bükreş Konvansiyonu, Bükreş Sözleşmesi diyelim. Bükreş Sözleşmesi imza koyup arkasından da işte o sözleşmenin protokolleri çerçevesinde 4 ya da 5 protokol olması lazım. Karadeniz'i korumaya yönelik hem balıkçılık faaliyetleri açısından hem kara kökenli kirleticiler, gemicilik faaliyetleri vesaire, kıyı alanları yönetimi gibi konularda Karadeniz'i korumaya kendini görevlendirmiş bir komisyon ama bunu üst düzeyde yapıyor, yani bakanlar düzeyinde. Peki, ortak yani kararlarla.
Bu, gerçekten işe yarayan bir şey. Çünkü bunlar, bu tarz şeyler yani, kurulur her zaman ama evet. işte aktif olmaz yani veya şöyle diyeyim, sadece kağıt üzerinde kalır vesaire. Evet.
Yani bu sadece kağıt üstü, ben uzunca bir dönemde onlarla birlikte, yani bizzat sekreter, bu arada sekreterliği bu komisyon İstanbul'da. Onu biliyor olabilirsiniz. Onlara hem ulusal düzeyde hem de bölgesel uzman olarak katkıda bulundum bazı çalışmalarda. Çalışma prensiplerini de az çok biliyorum. Kesinlikle tamamen kağıt üstünde kaldığını söyleyemeyiz. Ancak ortak kararların alınması, uygulanması ve bu uygulama takibi tabii ki mükemmel yürümeyebilir. Öncelikle bir direktif ya da bir yönetmelik gibi ya da Avrupa Birliği direktifleri gibi herhangi bir ceza müeyyideye içermeyen şeyler. Yani tamamen gönüllülük usulü değil, bir takım komitmentler var, imzalar atılıyor. Ülkeler de ellerinden geleni yapıyorlar ve onları her yıl raporluyorlar. İşte o protokoller çerçevesinde işte evsel atıkları ne kadar azalttık, azot fosforu ne kadar düşürdük, işte balıkçılık faaliyetlerinde ne uyguladık ya da taşımacılıktaki durumumuz ne gibi şeyleri onun çalışma gruplarına raporluyorlar. Ve bunun sonucunda da Karadeniz Komisyonu 3-5 tane ana döküman yayınlıyor. Bunlardan bir tanesi Karadeniz'in çevre durum raporu. Karadeniz'in çevre durum raporu aşağı yukarı her 5 yılda bir yayınlanıyor. Gene sabah web sitesini kontrol ettim. Baktım şöyle bir, çünkü uzuncadır beklediğimiz bir rapor vardı. Aslında ilgililer oraya girip bakabilirler. Black Sea Commission org yazılırsa orada dokümanlara bakıldığında 2009 ile 2014 arasında bütün bu 6 ülkenin raporladığı veri ve analiz sonuçlarına dayanarak yapılmış bir Karadeniz çevre durum raporu yer alıyor. Onun öncesi de bir 5 yıllık rapor olarak vardı. Dolayısıyla çalışan bir komisyon, aktif bir komisyon ama yani ülkelere sen bunu yapmak zorundasın noktasında öyle bir zorunluluk getiremeyen bir özelliği var, yapısı var. Uluslararası
anlaşmalar zaten genellikle öyle, her konuda öyle oluyor.
Evet, yani evet.
Peki şimdi galiba yani Rusya Ukrayna'da Kırım'ı işgal ettiği ilhaka, her neyse onlar siyasi tartışmalar. Onu bir kenara bırakırsak galiba en uzun sınır bizim. Bizim olması lazım değil mi?
Ben de öyle biliyorum.
En uzun sınır bizim. Peki,
yani Ukrayna, Rusya'nın oldukça dar diye biliyorum. Ukrayna'nın daha büyük herhalde.
İşte orayı ben de Rusya işgal ettiği için evet, daha genişlemiş bizimki, olabilir. Bizimki, her neyse tabii, ama.
Yani bütün aslında kuzey, güney, doğu, batı diye baktığınızda bütün güney Karadeniz Türkiye kıyılarından oluşuyor.
Peki, iyi bakıyor muyuz bu bütün bu komisyon vesaire, bunda uluslararası yapılan ortaklıkları vesaire geçelim ama biz kendi üzerimize düşeni ülke olarak yeteri kadar yapıyor muyuz? Bir de bu balıkçılıkta doğru politikaları uyguluyor muyuz biz? Ben yine geçenlerde yine basında gördüm, böyle bayağı bir ton işte şey hamsi şey olmuş, ne denir, dökülmüş. Çünkü işte şeylerden, yasal ölçülerden küçük olduğu için belki bir tane yakalandı ama arada kim bilir kaç tane gidiyor mu, yoksa nasıl biz
şimdi şöyle, önce biz ne kadar şey yapıyoruz? Şimdi bir kere uluslararasından başladık tabii, aslında aşağıdan yukarıya doğru başlamak lazım. Biraz hani ulusal düzeyde ne yapıyoruz? Şimdi denizlerimize özel, nasıl diyeyim, şimdi balıkçılıktan girmeyeyim çünkü o benim konum da değil. Genel bilgim var tabii ki ama şimdi Karadeniz üzerinde zaten genel olarak Türkiye dışında da, Türkiye'ye baktığınızda da 3-4 tane ana şey var, problem var. Bunlardan bir tanesini konuştuk. Ötrifikasyon problemi, nehirlerle taşınım ve evsel ve sanayi taşınımı diye. Dolayısıyla bu halen var, bitmiş değil. Yani Kuzeybatı Şelfi'nde biraz azalmış ve etkileri negatiften pozitife dönmüş gibi gözüküyor oksijene baktığımızda. İşte Türkiye kıyılarında durum, yani liman içleri veya kenarları veya nehir ağızları dışında aslında bizim biraz açık Karadeniz dediğimiz yaklaşık 50 metre derinlikten sonraki sularda önemli bir ötrifikasyon problemi gözükmüyor. Aksine Doğu Karadeniz'in çok da ötrofik değil, onun alt seviyesinde oligotrofik diyoruz biz ona. Mevsime bağlı olarak da olsa oligotrofik özellik bile gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla ötrifikasyon problemi var ama daha çok kuzeybatı şelfine odaklı diyelim. Şimdi diğer bir konu balıkla ilgili, aşırı avcılık. Yani aslında çok güzel bu Karadeniz çevre durum raporlarına bakılmasında fayda var. Çok güzel grafikler var zamana göre bunlar nasıl değişti ve neler oldu diye. Şimdi ötfikasyondan gene ben gideyim. Önce balığa sonra geleyim. Hı hı. Bu 90'lı yılların başında ötfikasyonda bir azalma gözüküyor. Çünkü bunun ana sebebi aslında gübre ve hayvancılık, yani oradaki ekonomik faaliyetlerin, işte bu bölünmeden sonra falan ekonomik faaliyetlerin düşmesi, işte gübre kullanımının azalması, hayvancılık faaliyetlerinin minimize olması falan gibi sebeplerle girdiler azalıyor. Şimdi böyle bir süreç yaşanıyor. Deniz için bu iyi bir şey tabii, yani ülkeler için ayrı bir konu. Dolayısıyla ötfikasyon orada bir iyileşme gösteriyor. Bir de ülkelerin bu bahsettiğimiz komisyon çerçevesinde aldığı önlemlerle o biraz daha azalıyor, ama hiçbir zaman 1960'lardaki ona pristin denen, yani çok temiz koşullara dönmüyor. Fosforu biraz azaltıyorlar, oraya yaklaşıyor. Fakat azotta yaklaşık onun 2-2,5 katı kadar bir seviyede şu anda stabil olmuş gibi gözüküyor. Denizin bu halen ötrifikasyona açık olduğunu gösteriyor. Şimdi balıkçılık içinse özellikle tekrar notuma bakayım. Yani diğer, şimdi balıkçılıktan önce bir başka baskı daha var. O da yabancı bir tür girişi oluyor. Gemilerin balast sularıyla taşınan bir tür var. Bu aşağı yukarı herkesin bildiği bir şey, tür. Bir deniz anası türü aslında, Menemiopsis'leydi diye. Bu da 80'lerin, yanılmıyorsam, evet 88'lerde, 80'lerin ikinci yarısında bu denize taşınıyor. Ve bu denize taşındığında bunların beslenme malzemesi fitoplanktonlar değil, onlar da beslenen zooplanktonlar. Zooplanktonlar da aslında bizim küçük balıkların yemekleri. Dolayısıyla, yani küçük dediğim yüzen balıkların daha çok yemekleri olduğu için, şimdi o ekosisteme öyle bir giriş yaptığı dönemde balık stoklarında da bir düşme oluyor. Şimdi bu sadece yabancı türe baktığınızda, o gözle baktığınızda ha balık stokları bu yüzden de düşmüş diyebilirsiniz. Ama aslında bu eksik bir yaklaşım olduğunu düşünüyor bilim insanları. Yani aşırı avcılık senaryoları var. Aşırı avcılık, çünkü av potansiyeli denilen, yani teknelerin güçlü olması vesaire, aşırı avcılık nedeniyle de Karadeniz'de balık stokları geriliyor. Aynı dönemde işte ötrifikasyon ve kirlilik baskısı oluyor ve bu yabancı tür girişi oluyor. Dolayısıyla balık stoklarındaki o düşüş 90'lara bu aşağı yukarı tekabül ediyor. Şimdilerde biraz toparlanıyor gibi. Ha, burada alınan önlemlerin ya da işte uygulanmaya çalışan önlemlerin diyelim, faydalı olması bir faktördür. Yani faydalı olduğu söylenebilir. Hani bakanlıklar, Türkiye olsun, diğer ülkeler bunu kontrol etmeye çalışıyorlar ve giderek daha çok proje yapılıyor. Çünkü herhangi bir karar ya da bir yasa çıkmadan evvel önce projelerin yapılması gerekiyor. Farklı desteklerle ve farklı işbirlikleriyle o projeler yapılıyor. Önemli sonuçlar çıkıyor ve bu sonuçlar neticesinde de bir takım önlemler alınıyor. Yani şu anda balık stoklarının durumu, işte uygulama nasıl, o bir denetleme konusu. O denetçilerin
uygulama konusu aslında.
Yani dolayısıyla denetçileri nasıl çalıştığını bilmiyorum. Genelde de çok bazen pek çok aksaklık olabildiğini biliyorum. Dolayısıyla muhtemelen öyle bir şeyle karşılaşmış olabilirsiniz sahada, yani aslında balığın öyle bir duruma gelmesi. Şimdi bu Menemiopsis nereye gitti diye soracaksanız, halen var. Ama balık stoklarını, yani balığın yemeğini yiyip onu aç bırakacak kadar değil. Çünkü işte 90, o 80'lerde giriş yapmıştı. 90'larda bir başka yabancı tür daha giriyor. O da bir deniz anası türü. Fakat bu Menemiopsis'i yiyerek beslenen bir tür. Yani onun da ismi Beroe ovata diye not aldım. Latin bir isim gene. O da onunla beslenince şimdi öyle bir dengelenmiş gibi duruyor. Dolayısıyla o iki yabancı tür birbiriyle bir şey içerisindeler, denge içerisindeler sanırım. Ve bu arada zooplanktonlar ne oldu derseniz, onu zooplanktonculara sormak lazım. Herhalde biraz nefes almışlardır ve zooplanktonlar normal çeşitlilik seviyesine ulaşmış olmalı ki balık stokları da biraz daha çok besin bulma olanağı buluyorlardır. Ama burada işte o aşırı avcılığı, kontrolsüz avcılığı kesinlikle denetlemek ve gerektiği zamanlarda, dönem ve yıllarda gerekli tedbirleri almak lazım ki stoklar kendilerini yenileyebilsinler.
Şimdi işin biraz da akademik kısmını konuşacağız programı kapatırken, ama ona gelmeden önce yani sizin gibi bir uzmanı bulmuşken müsilajı sormamak
tabii,
da
olmaz. Bence sorun olmaz. Onu daha iyi biliyorum çünkü.
Müsilajı sormadan da olmaz. Şimdi Karadeniz'de galiba o kadar görülmedi değil mi? Yani Marmara ile kıyaslanmayacak kadar.
Şimdi benim aslında Karadeniz sahilimiz uzun ve Karadeniz'de aslında deniz ya da işte su ürünleri araştırmaları yapan pek çok üniversite var ve biz bunların tümüyle aşağı yukarı çalıştık. Ve dolayısıyla oradan o arkadaşlardan ya da o uzman hocalardan duyduğumuz müsilajın zaman zaman küçük bölgelerde işte olabildiği. Çünkü müsilaj herhangi bir denize özgü bir şey değil yani. Müsilaj bu fitoplankton dediğimiz, daha çok tabii bakterilerin de varlığı önemli. Pek çok şeyin varlığı önemli aslında. Kompleks bir malzeme. Kimyacılar için o bir biyopolimer. Ve bu biyopolimer aslında bugün 2021'de, 2020'de ya da bu yüzyılda sentetik olarak üretilen ya da karada üretilen çok güzel bir endüstriyel malzeme. Hem de doğa dostu bir malzeme. Ama biz tabii işin o tarafına bakmıyoruz. Biz bu tarafına bakmak zorundayız. Çünkü bizim denizimizde bunlar böyle kütlesel olarak oluştuklarında organik madde içeriği normal, örneğin Marmara Denizi'nin de yaklaşık 10 kat ya da 15 kat fazla bir organik madde içeriği oluşturan bir malzeme. Bu da şu demek, bakteriyel faaliyetlerle bu ayrıştırıldığında deniz oksijensizleşecek demek. Dolayısıyla istenmeyen bir durum denizde oluşması. Ama çok lokal düzeyde, küçük ölçekte, mesela geçen de gene bir gazetede bir arkadaş paylaşmış. Doğru mu bilmiyorum ki, muhtemelen doğru da olabilir. Mersin Körfezi'nde müsilaj görmüşler. Bu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde, Yunanistan kıyılarında, yani oldukça temiz sularda da olabilen bir şey. Çok ürkütücü bir malzeme değil. Fakat ne zaman ürkütücü? Bizim denizimiz, yani mesela şimdi Karadeniz'de, Marmara'daki gibi kütlesel bir şey olsa, Karadeniz'in işte o oksijensiz tabakasının daha da yükselebileceği varsayımını doğurabilir. Ama o kadar büyük kütlesel bir oluşuma gitmiyor Marmara'daki gibi. Lokal ölçekte oluyor olabilir ama ben kayıtlı bir şeye rastlamadım Karadeniz için.
O da zaten yani zaman zaman olan bir şey herhalde. Yani müsilajın
makul ölçülerde
olması.
Müsilaj onun kütlesel hale dönüşmesi. Hı-hı. Aslında bu fitoplanktonlarca ya da bakteriyel aktiviteler sırasında salgılanan bu malzeme polisakkarit, bir çeşit, yani bir kompleks bir şeker aslında. Ve yapışkanlığı ve tutuculuğu var. Dolayısıyla o tutuculuk, deniz ortamında bulunan bir partikül madde, bu bir kirletici de olabilir, bu bir doğal malzeme de olabilir. Onunla bir araya, yani o bir çekirdek oluşturuyor, onun etrafında bunlar toplaşıyorlar. O toplaşma, o kütle bizi rahatsız eden şey aslında. Yoksa hücresel boyutta ya da moleküler düzeyde olan bir şey rahatsız edici değil.
Peki bununla ilgili siz yeterli çabanın sarf edildiği kanaatinde misiniz?
Marmara yani şimdi Denizi
hep,
için.
Yani biz hep şunu duyuyoruz. Evet. Tamam, bir temizlendi. Belki mevsimsel olarak da geçti gitti diyelim ama işte aşağıda var asıl müsilajda deniyor şöyle, bir yandan.
Şöyle, müsilaj aslında tabii daha çok Marmara Denizi için konuşursak üst tabakada, yani ara dediğimiz 20-30 metre ile yüzey arasında oluşuyor. Sonra tabii ki onun da bir yaşlanması ve ölmesi var ve bir çökmesi var orada, ya da akıntılarla süpürülmesi var. Şimdi bir kısmı akıntılarla süpürüldü, üst akıntıyla Ege Denizi'ne gitti zaten. Bir kısmı da dikey olarak aşağıya doğru çöktü kütlesel hareket nedeniyle. Dolayısıyla eğer aşağı çöktüğü yer sığ bir su ise, 20-30 metre derinliğinde maksimum, o zaman deniz tabanını kapladı anlamını taşıyor. Bu deniz tabanını kapladığında da eğer orada hani deniz tabanında da yaşayan bir sürü canlılar var ya, kabuklular var, balıklar var, işte Marmara Denizi'nin güzelim istakozları var vesaire. Dolayısıyla onların yuvalarını vesaire üstünü kapladıysa, o zaman o canlılar için orası yaşanamayan bir yer haline oluyor. Ya başka bir yere gidiyorlar ya da ne yaptıklarını bilmiyorum. Ya da orada o dönem yok oluyorlar belki. Onu, bu konuyu çalışanlar iyi bilir. Ama bu su eğer 20-30 metrelerden daha derin sularsa, 100-200-300 yani, ve müsilaj oraya çöküyorsa, o zaman da o çökme sırasında bakterilerce zaten sürekli ayrıştırılıyor. Yani müsilaj çöktüğünde orada öyle ilelebet kalmıyor. Sonuçta bir organik malzeme ve belirli bir süre içerisinde ömrü var, bakterilerce ayrıştırılarak tüketiliyor ve parçalanıyor. Su kolonunda parçalanırken de oradaki oksijeni kullanıyorlar. Yani organik maddeyi parçalamak için doğal bir süreç bu. Dolayısıyla Marmara Denizi'nin zaten oksijeni çok düşük olduğu için, birlerin altında olduğu için, genelde alt sularda 1 miligram litrelerin altında olduğu için, ki çok istenmeyen bir seviye. Biz buna saboksik koşullar, yani artık oksijensizliğe doğru giden son basamak yani bu. Dolayısıyla onu daha da kötü bir hale getiriyor. Dolayısıyla suyun altında böyle, ha bitiyor mu bitmiyor mu? Su yüzeyinde şu anda görmüyorsunuz. Dediğiniz gibi bir kısmı çöktü, bir kısmı şey oldu ama bu yeniden üremeyecek anlamı taşımıyor. Nitekim bundan işte 10 yıl önce de gene böyle bu boyutta da olması da bir olay yaşanmıştı. Şimdi yapıyor muyuz? Ha şimdi bu doğal kelimesi çok geçti ama hani Marmara'da olan doğal değil. Çünkü Marmara'da aslında o biraz önce söylediğimiz o azot, fosfor ya da organik madde girdileri çok yoğun olduğu için ve bunlar bir kısmı kontrolsüz olarak da verildiği için derin denizde şarjları vesaire, Marmara Denizi bunlarla yıllar içerisinde, son 20 yıldır özellikle ciddi şekilde yüklenmiş vaziyette. Şimdi o eşik aşıldığında, hani biraz önce bir eşikten bahsetmiştik, o eşik aşıldığında da bu tarz şeyler çıkıyor. Sor yani ilk çıktı aslında çünkü böyle daha net anlaşılıyor. Gönül isterdi ki tabii bu önlemler 20 yıl önceden beri alınsaydı ve düzenli olarak şey olsaydı, o zaman böyle sorunlar olmayacaktı. Ama şu anda ne yapılıyor diyecek olursanız epey bir şey yapılıyor aslında. Ciddi bir çaba var. Tabii bunlar uygulamaya, yani yeni yönetmelik eksikleri belirlendi, denetlemeler yapıldı, farklı mekanizmalar oluşturuldu. İşte bilim kurulundan bu denetleme mekanizmasına kadar hem bakanlıkların ve TÜBİTAK'ın da içinde olduğu. Dolayısıyla epey bir şey yapılıyor ve hızlı yapılıyor. Umarım bunun cevabı da hızlı gelir. Deniz buna hızlı cevap vermeye uygun bir deniz. Neden? Çünkü yenilenme süresi kısa. Eğer istikrarlı olursak ve bu konuda da herkes bir vatandaşından, yöneticisine, bilim insanından, işte kullanıcısına kadar, balıkçısına kadar. Çünkü orada da balıkçılık faaliyeti önemli. Yani aşırı balık avcılığı her zaman şuna neden oluyor. Bir besin zinciri düşünürsek, ekonomik değeri en yüksek olan balıklar aslında biraz daha üst katmanlarda olan balıklar. Şimdi siz onları sistemden çektiğinizde bu sefer yukarıdan da ekosistemin dengesini bozmuş oluyorsunuz. O denge bozulunca bu sefer siz de alttan aşırı azot fosforu yüklediğinizde oradaki canlılar farklı bir mekanizma kurma zorunda kalıyorlar ve bunun da sonucunda böyle istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor. Bütün bunları, yani sadece evsel atıklardan gelen azot fosforu tutmak yetmiyor. Balıkçılık faaliyetleri olsun, işte yabancı tür taşınımlarının kontrolü olsun, balast suyu değişimlerinin kontrolü olsun, bunların hepsinin yani burada tabii takdir edersiniz farklı bakanlıklar ve yönetim mercileri söz konusu. Bunların işbirliği içerisinde tarımı, çevresi, taşımacılığı, turizmi, farklı sektörlerin işbirliğiyle iyi sonuç alınabilecek bir problem. Marmara'daki müsilaj problemi.
Peki hocam, süremiz de daraldı ama evet. Lafta lafı açıyor evet. Bir yandan. Evet. Yani siz belki biyolog veya hekim değilsiniz ama bizden daha yakınsınız en azından konuya. Balık yemekle ilgili kaygılar konusunda ne dersiniz?
Yani balık yemekle ilgili kaygılar, ben daha önce birkaç programda daha da söyledim bunu. Şu anda yani müsilajdan dolayı soruyorsunuz herhalde evet, bunu evet. Değil mi? Yani müsilaja bulaşmış ya da müsilaja maruz kalmış bir deniz ürününün toksik olduğunu ya da insana zararlı olduğunu söyleyen bir araştırma çıkmadı. Öyle bir şey hani ben de duymadım, okumadım da. Bir kurulun da içindeyim, orada da telaffuz edilmedi. Dolayısıyla öyle bir şey zaten olacağını ben de düşünmüyorum. Ancak balık yeme konusu yani evet, aslında biz denize uzak bir toplumuz. Yakınız ama uzak bir toplumuz. Dolayısıyla biraz o avantajı kullanalım. Balık yemeyelim. Ama bu kendi sağlığımız için değil, ekosistem sağlığı için belki yemeyelim. Ha balıkçıları kızdırmak değil amacım. balıkçılarla devlet konuşacak yani. Bakanlık konuşacak ne yapması gerektiğini. O asla benim vazifem değil. Ama sonuç olarak eğer aşılı avcılığı Marmara'da ya da Karadeniz'de ya da herhangi bir denizimizde destekler ve sürdürürsek ve yeterince denetlemezsek, biz karada ne önlem alırsak alalım, o denizcilik faaliyeti, balıkçılık dünyadaki en büyük denizcilik faaliyetlerinden birisi. Bir diğeri de taşımacılık. Yani onu kontrol etmezsek bu denizler gene bozulur ve ciddi ekosistem bozulmalarıyla önümüze çıkar. Peki. Dolayısıyla balık biraz yemeyebiliriz. Ama şey için, ekosistem sağlığı için.
Tamam, müsilajla ilgili bir problem ilgili, hayır, bilinen bir şey yok.
Da, evet yani yiyorum yani. Faydalı bir şey ama çok yememeye özen gösteriyoruz. Evde de bunu anlatarak yiyoruz falan.
Peki evet. Şimdi işin son olarak kapatırken programımızı, işin biraz akademik kısmına gelelim.
Evet.
Sizinle şeyi konuşuyorduk. Deniz bilimleri falan. Yani ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Ben de bile bilmiyordum öyle bir bölüm olduğunu İstanbul Üniversitesi'nde. Mesela şeyde, şimdi Ankaralılar bana kızacak ama ya mesela ODTÜ'de deniz bilimleri ne işi var mesela?
Ha, yani bilmiyorum ne kadar süreniz var.
Ya iyi ki var bu arada, yanlış anlaşılmasın.
Tabii. Ne kadar süreniz var bilmiyorum. Ben biraz kısaca tarihçesinden de bahsedeyim.
Tabii. Bir beş dakikamız daha var.
Ha. Ama siz sorunuzu tamamlayın.
Yani şu deniz bilimlerine, hani programın başında da konuştuk, biz yeteri kadar önem veriyor muyuz? Hep şey dedi ki işte üç tarafımız denizlerle çevrili ama hiç böyle bu işin bilimiyle hiç uğraşmamışız biz aslında
yani
galiba.
Yani şöyle, ben hemen orada madem vakitte bu kadar daraldı, şöyle söyleyeyim. Deniz bilimleri konusu bugün ve işte yaklaşık 1970'lerde deniz bilimleri enstitüleri kurulmaya başlanıyor. İşte 75'lerde bazı kararlar alınıyor. Bunlar ülkemizin hem bilimsel hem de stratejik çıkarları için aslında. Yani çünkü denizler ve denizlerle de komşularımız var. İşte 9 Eylül, pardon, o zaman Ege Üniversitesi çatısı altında kuruluyor bir deniz bilimleri enstitüsü İzmir'de. Gene ODTÜ'nün çatısı altında kuruluyor Erdemli'de. Aslında bundan daha eski bir şey var sizin üniversitenizde. Oradaki amaç daha çok balıkçılık ve ekonomiyle ilişkili olarak 1930'larda başlıyor o çalışmalar yani. 1900 yanılmıyorsam 50'lerde falan da ilk Marmara Denizi'nde ilk araştırmalar var. Yani biz o denizi araştıran araştırmacılar referans olarak gidip o zamanki ölçümleri hala bulabiliyoruz. Bu çok güzel. Ama esas 70'lerin ortasında deniz bilimleri faaliyete geçiyor ve deniz bilimleri ve işletmeciliği enstitüsü yanılmıyorsam 80'li yıllarda kuruluyor İstanbul Üniversitesi'nde. Tabii bunun dışında şimdi su ürünleri fakültelerindeki hocalarımız bana şey yapmasa, yani su ürünleri fakültelerimiz var çok sayıda ama onların tabii esas amacı yetiştiricilik, canlı üzerine çalışmak. Tabii ki oşinografi, deniz bilimleri dersleri falan var. Ama onların bir üniversite seviyesinde eğitimleri var. Örneğin şu anda İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi gibi. Onun değişik bölümleri var. Lisans eğitimleri var. Ama diğer enstitülerin yüksek lisans ve doktora eğitimleri var. Türkiye'de bu deniz bilimleri veya oşinografi eğitimi lisansüstü eğitim olarak halen bulunuyor. Pek çok ülkede de böyle. Aslında yanlış da değil bence. Çünkü iyi bir deniz bilimci olmak için, oradan gireyim. Yani Ankara'da neden Ankara'dan evet, oraya gittiler falan diye. Şey, yani iyi bir denizli bir bilimci olmak için ya da deniz bilimlerine sevdası olanlar için. Şimdi ben mühendis kökenliyim. Çok faydasını gördüm. Çevre mühendisi kökenliyim. Çok da faydasını gördüm mühendislik eğitimi almanın bu şey. Ama temel bilimden gelmek her zaman daha iyi bence. Yani bir fizik,
mesela biyoloji mi?
Fizik, kimya, biyoloji. Çünkü deniz bilimleri pek çok disiplinden oluşuyor. İçinde matematik de var, içinde biyoloji de var, kimya da var. İşte mühendislik uygulamaları sonradan yeni dönemde girdi. Yani yenilikçi teknolojiler vesaire. Yani işin o kısmını bırakırsak, hani denizde ne olup bittiğini anlamak için yani bir temel bilim nosyonunda olan arkadaşlarımızın kesinlikle düşünebileceği bir lisansüstü kırılım ve ülkemizde de bu konuda çok iyi enstitüler var, iyi hocalar var ve öğrenci bekliyorlar, öğrenci çekiyor. Bu ekonomik olarak genç arkadaşlara ne getirir, iş bulabilirler mi vesaire gibi noktasında.
Mesela tamam, sorumuz
noktasında şöyle bakmak lazım. Yani eğer herhangi bir konuda bu tıp bile olabilir. Siz klinik doktoru değil de araştırmacı olacaksanız oraya gideceksiniz. Yani bir araştırmacı şapkası giyecekseniz zaten onu bir yani para için yaşamadığınızı zaten birinci anda gösteren bir şey. Yani ben işte bahsettim 1985'te staj yaptım, 86'da gönüllü çalıştım. Ondan sonra bir seneye yakın maaşsız çalıştım ve en nihayetinde araştırma görevlisi oldum. Şimdi arkadaşlarımızın öyle olanakları da pek yok. Çünkü kadrolar maalesef çok sınırlı. Belki buradan o kadroların arttırılması istenebilir. Hocalar, enstitü müdürleri bu konuda çaba sarf ediyorlar. Ama şu var ki denizler çok büyük bir potansiyel her açıdan. Çünkü bütün dünyanın iklimini regüle eden bir şey aslında doğa bileşeni. Dolayısıyla önemi çok büyük ve ülkemizde yavaş yavaş anlaşılsa da dünyada bu çok iyi bilinen bir şey. Hem ekonomik anlamda hem doğa dengesi açısından. Dolayısıyla çok fazla proje yapılıyor. Ve bu projelerde öğrencilere her zaman yer var. Hem maddi olarak hem de çalışma olanağı olarak. Ve gerçekten çok ilginç. Dolayısıyla fiziğe, kimyaya, biyolojiye ve doğaya ve denize merakı olanların kesinlikle ziyaret etmeleri gereken bazı hem online başvuru kaynakları var hem de yüz yüze görüşebilecekleri çok genç ve hoş hocaları var aslında, onları bekliyor. Ben onlardan birisi değilim ama bu yani ben öyle giden birisiyim. Yani deniz bilimine gerçekten bana sevdiren bir enstitüde çalıştım ve bu işi öğrendim.
Hocam çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Maalesef burada bitirmek durumundayız. Evet. Çünkü başka bir yayınımız daha olacak biraz sonra ama çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz.
Umarım verimli olmuştur. Siz tabii bir sosyal bilimci olarak çok farklı açılardan birleştirmek istediniz.
Ben bayağı bir şey öğrenmiş oldum. Evet, çok umarım izleyicilerimiz de bir şeyler öğrenmişlerdir sizin katkılarınızla.
İnşallah.
Belki daha ileride başka yayınlarla umarız müsilaj diye bir sorunumuz olmaz
umarız,
ama.
Umarız. Evet.
Olursa veya başka benzer konularda sizi tekrar burada görmek isteriz. Tamam. Dediğim gibi yine stüdyoda bir konu ağırlamaktan dolayı da mutlu oldum ben de. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Meraklısına Bilim'de bu hafta Çolpan Polat Beken de konuğumuz. Deniz bilimlerini özellikle de Karadeniz'i konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.